Ayrım 18. Sayfa 251. Çavuşko bardağını bir dikişte boşalttı. Onunla birlikte gelen aynı yaşlardaki 3 asker de onun gibi yaptılar. Bardaklarını sıranın üstüne koyarak bir kasenin içindeki kızarmış mürekkep balığından birer parça aldılar. Yağmur Bayan Bao'nun küçük dükkanının üstünden gittikçe daha şiddetli yağıyordu. Az önce gökyüzüne bakıp bir yağmur bulutunun yaklaştığını görünce sevincini gizleyememişti. Rüzgar soğuyup lambanın dumanı kırılmaya başlayınca içinden dua etmişti. Ne olur bir yağmur gönder de mağaradaki adamlarımızın susuzluğu dinsin. Sempatizan askerler için mürekkep balığını hazırladıktan sonra kapıda kalmış bir elini beline dayayarak gözleriyle siyah bulutu izlemişti. Yağmur hiçbir zaman bu kadar sabırsızlıkla beklediği olmamıştı. İlk damlalar damın üzerine düşmeye başlayınca daha hızlı yağmasını arzu etti. Sevgili dostlarım dedi dükkana girerek, hava bugün bizden yana. Mağaradakiler yağmur suyunu toplayabildiler mi diye sordu Çavuşko. Tabi dedi Bayan Bao alçak sesle. Öylesi susuzluk bitti artık. Evet, kayalar arasındaki çatlaklardan bir hayli su girer içeriye. Normal olarak bu mevsimde pek yağmur yağmaz. Bayan Bao gülümsedi ve yarı ciddi yarı şaka fısıldadı. Ama bu yıl başka bir yıl. Tanrılar Vietcong'a yardım ediyorlar. Ne dersiniz bu işe? Askerlerden biri gözlerini küçük seller halinde damdan aşağı akan hava kabarcıklarıyla karışık yağmura dikerek mırıldandı. Yağmur bana hüzün veriyor. Beni askere aldıklarında damım akıyordu. Bildiğiniz gibi kan dop yapraklarını her yıl değiştirmek ister. Ama biz 2 sene idare edelim demiştik. Nasıl çürüdüğünü düşünün artık. Geceleyin yağmur yağdığı vakit karımla çocuklarım nasıl ağladıklarını bir görecektiniz. Şiltelerini nereye sererlerse sersinler, sanki dışarıda yatıyorlarmış gibi bütün yağmur üstlerine boşanıyordu. Benim için yağmur uğursuzluktur. Ben şimdi sıcak yerdeyim ama karım ve çocuklarım belki şu anda fareler gibi boğuluyorlar. Biraz susarak bir parça mürekkep balığı kopardı ve düşünceli bir tavırla çiğnemeye başladı. Tabi latanya palmiyeleri kullanmak çok daha iyidir. Ama bizim için çok pahalı. Barış zamanında satıcılar Tuy'a geldikleri zaman yapabiliyorduk bunu ama bu savaşta düzenli olarak gelmiyorlar. Geldikleri zaman da getirdikleri her şey köy meclisi üyelerine ait olan dükkanda satılıyor ve bu sayın baylarda da latanya yapraklarının 100 tanesini 2000 piastere satın alıp 2800 ile 3000 arasına satıyorlar. Bu kadar parayı nereden bulalım? Affedersiniz, nerelisiniz siz diye sordu Bayan Bao. Çakka Dağoluyum. Bizim oralara zengin bölge derler. Zengin bölgeler veya refah bölgeleri diye Diem hükümeti zamanında ABD ve Kuklu hükümet tarafından pasifikasyon stratejisi çerçevesinde kurulan köyler isimlendirilmişti. Bu köyler içinde halk tıpkı hapishanedeki gibi disiplin altına alınmakta, oradan oraya gönderilmekte veya sürülmekteydi. Zincirleme ayaklamalar sırasında ve daha sonra Kurtuluş Ordusu'nun eylemleriyle bu bölgeler yine orada oturan halkın kontrolü altına girdi. Bayan Bao ona seri bir bakış fırlattı. Çakka Dağı'yı tanıyorum dedi. Sonra sesini yalnız onun duyabileceği kadar alçaltarak ama buradan gidince yine o zengin bölgeye mi döneceksiniz diye sordu. Tabii zengin bölge falan kalmadı artık. Eylül ayında cehenneme kadar yolcu ettiler. Aa evet. Yağmur hala bardaktan boşanırcasına yağıyordu. Bayan Bao misafirlerine cömertçe ikramda bulunuyor, bardaklarına içki koyuyor, sirke koymayı da unutmaksızın yeni mürekkep balıkları kızartıyordu. Hepsini alışkın ellerle çabucak yapıveriyordu. Askerler çok memnundular fakat aynı zamanda biraz da mahcup oluyorlardı. Zevkli içkilerini çekerek, ellerini birbirine kavuşturarak veya avuçlarını dizlerine vurarak hoşnutluklarını belirtiyorlardı. Paralı askerler sefil yaşantılarında hele böyle yağmurlu bir gecede kızartılmış mürekkep balığı ile içkiyi nerede bulabilirlerdi? Üstelik dükkan sahibi Bayan Bao gibi konuşkan cana yakın bir kadın nerede bulunurdu? Memnuniyetlerine saygı ve belli bir duygulanma da karışıyordu. Aşağı yukarı bir haftadır Bayan Bao'nun dükkanına gelip gidiyorlardı. Dükkanı Çavuşko keşfetmiş ve arkadaşlarını da getirmişti. 2 gün önce Çavuşko, Bayan Bao'yu askerden kaçmak istediklerini itiraf etmiş ve kendilerini Anrak Irmağı'nı geçmede yardımcı olmasını rica etmişti. Ondan sonra yollarını Makkangdung, Badao, Binhan ve Çakka Doğu'ya kendi başlarına da bulabilirlerdi. Bu akşam buraya bu yüzden gelmişlerdi. İçkilerini içmeye devam ettiler. Bayan Bao tereddüt ettiğini göstermek için parmağını bir süre kasenin kenarında gezdirdikten sonra konuştu. Memleketinizi özlediğiniz ve böyle sefil bir hayat sürdüğünüz için size yardım edeceğime söz verdim. Ama her şey size bağlı. Yapmak istediğiniz şeyin farkında mısınız? Ben pek emin değilim bundan. Endişe etmeyin madam diye sözünü kesti o. Biz kesin kararımızı verdik. Ne kadar önce olursa o kadar iyi. Yaralıları helikoptere nasıl yüklediklerini görmediniz mi? Bizim de sonumuz böyle olmamasını sahiden istiyorsanız bize yardım etmelisiniz. Tabii yardım etmek istiyorum size ama siz de gerçekten kararlı olmalısınız. Kararlıyız tabii. Bizim sözümüze güveniniz yok mu? Bayan Bao keyifli keyifli gülümsedikten sonra parmağını kasenin kenarından çekti. Çavuş Go'ya eğilerek fısıldadı. Pekala. Yarın hava kararır kararmaz dört yol ağzında olun. Ben orada bekleyeceğim. Olur olur. Ama tam zamanında gelin. Sonra başka fırsat olmayacaktır. Ben şimdiden siz hiç merak etmeyin diye sözünü kesti Ko ve tekrar tekrar başını salladı. Arkadaşlarınıza da söyleyin. Tamamen gizli kalmalı bu. Bakın size güveniyorum. Tabii madam kabul. Çavuş Ko bir bardak daha boşalttı ve ayağa kalkarak kapıya doğru yürüdü. Yağmurun azaldığını fark edince arkadaşlarına döndü. Hadi içkilerinizi için de gidelim. Üç adam bardaklarını boşaltarak acele etmeksizin ayağa kalktılar. Şişman kadın Haytep'in karısının söylediklerini hatırlayarak çavuşu ceketinden tuttu. Silahlar. Eğer başkalarının silahlarını da alabilirseniz çok iyi olur. Ama zor olacaksa çok oyalanmayın. O zaman herkese birer silah yeter. Hadi öyleyse yarın karanlık basar basmaz dört yol ağzında buluşalım. Biz sizin için yol parası topladık. O bakımdan merak etmeyin. Ko başını eğdi, gözleri yaşarmıştı. Boğuk bir sesle. Peki öyleyse. Hoşça kalın Bayan Bao. Islak yolda arkadaşlarına yetişerek onlara Bayan Bao'nun söylediklerini anlattı. Bir ara diner gibi olan yağmur şimdi ansızın yine hızlanmıştı. Dört adam kaygan yolda dengelerini kaybetmemeye gayret ederek koştular. Şimdi gerçekten sel gibi yağmur yağıyordu. Çavuş Kok yolun kenarındaki keçi boynuzunu ağacını gösterdi ve oraya oraya kör ihtiyarın evine diye bağırdı. Keçi boynuz ağacına koştular. Ağacın altında bir an durarak üzerindeki yağmur damlacıklarını silkelediler ve Dudo'nun evine daldılar. İhtiyar çalgıcı o sırada bir sepeti bitirmek üzereydi. İçeri giren adımların gürültüsünden gelenlerin askerler olduğunu anladı. Normal neferlerdi bunlar. Çünkü ayaklarında kumaş ayakkabılar vardı. Tudo'nun 12 yaşındaki torunu çabucak mutfaktan çıktı. Ellerini pantolonuna silerek sordu. Ne istiyorsunuz? Hiçbir şey. Yağmurdan kaçtık da diye cevap verdi askerlerden biri ve kızın büyük babasına döndü. Burada kalabilir miyim amca? Tudon işine devam ederek ilgisiz bir sesle. Kalabilirsiniz dedi. Kız onlara yan gözle bakarak yine mutfağa döndü. Dört adam bir daire teşkil ederek yere oturdular. Ellerini dizlerine koyarak kör adamın bir sepetin kenarını tamamlayışına baktılar. Çok ustasın amca dedi içlerinden biri. Yalan söylüyorsun tabii. Ben iyi öremem. Cevap soğuk bir duş tesiri yaptı. Asker afalladı ve yeni bir giriş yapmayı denedi. Bir günde kaç tane yapabiliyorsun? Elimde her malzeme olursa iki tane. İhtiyar sadece sorulduğu zaman asık suratla cevap veriyordu. Bununla geçinebiliyor musun? Tudon artık siyahlığını kaybetmiş ve gri mavi karışımı soluk bir rengi bürünmüş, kör gözlerini kaldırdı. Benim gibi sakat bir adam bulduğuyla memnun olmalı. Başkaları gibi yapmak imkansız. Başkaları mı? Bizim durumumuz da aynı amca. Biz para içinde mi yüzüyoruz sanıyorsun? İhtiyar adam elinde tuttuğu saz parçasını yere düşürdü. Anlamıyorum sizi. Ben körüm. Sizinse iki gözünüz var. Kuvvetlisiniz. Silahlısınız. Her ay sonu ücretinizi alıyorsunuz. Arada sırada yolunuzun üstünden bir tavuk veya ördek de geçiyor tabii. Nasıl oluyor da biz de aynı durumdayız diyebiliyorsunuz? Çok tuhaf doğrusu. Ama doğru söylüyoruz amca. Bizim durumumuz gerçekten iyi değil. İyi değilmiş. Oradan mandaydı. Buradan bir tavuk. Çavuş Go delin dudaklarının üzerine gezdirerek. Bu garibanlara bari bir de sen vurma amca dedi. Biz halkın mandalarını, tavuklarını kurşunlayanlardan değiliz. Tudon demin yere düşürdüğü saz parçasını el yordamıyla aradı ve işine devam etti. Size vurmak bana mı kalmış? Tavukları, ördekleri kimin tutup kimin tutmadığını bilemem tabii. Bildiğim tek şey başkalarının mandalarını ve tavuklarını çalmanın sizin ordunuzda adet olduğudur. Dün sizin ordunuzdan birisi gelip yumurtlayan bir tavuğumuzu zorla götürdü. Torunumun itirazları hiç fayda etmedi. Biz onlar gibi değiliz amca. Biz de eskiden hep köylüydük. Bir şey çalmaktansa açlıktan ölmeyi tercih ederiz. Aksini ispat edemeyeceğime göre sözünüze inanmam gerek öyle mi? Ama doğru söylüyoruz. Olabilir ama eninde sonunda siz de diğerleri gibi yapacaksınız. Hem milli denilen hükümetin askeri olacaksınız hem de hırsız olmayacaksınız ha? Bu benim kafama sığmaz. Dört adam birbirlerine utanarak baktılar. Bu arada dışarıda yağmur iki misli kuvvetlenmişti. Dışarısı kapkaranlıktı. İhtiyar adam sesini yükseltti. Sesinin dostça tonu adamları şaşırttı. Çok yağmur yağıyor. Gece oldu mu baylar? Evet amca. İhtiyar adam seslendi. Tim, bir lamba yak çocuğum. Kız üfleyerek ateş yakmakla meşguldü. Az sonra elinde dar bir bambu yatağın içinde, balık yanağında yanan bir fitil olduğu halde odaya girdi. Sonra yemek kaplarını getirmek üzere yeniden mutfağa döndü. İhtiyar çalgıcı yemek çubuklarının sesini duyunca sepetini bir kenara koyarak dört adama nezaketle sordu. ''Bu akşam yemek yediniz mi?'' ''Evet amca. Eğer yemediyseniz paylaşın bizimle yemeğimizi. Torunuma söylerim. Sizin için de pirinç pişirir.'' ''Sağ ol amca ama biz sahiden yedik.'' İhtiyar ayağa kalktı. Yorgun, kamburlaşmış sırtını biraz ovuşturduktan sonra aranarak küçük tahta sırayı buldu ve oturdu. Tim ona bir çift çubuk ve bir kase dolusu pirinç verdi. Çubuklarıyla pirincini karıştırırken askerlere dönerek sordu. ''Demek sizler asker olmadan önce çiftçiydiniz.'' ''Evet amca.'' diye cevap verdi Çavuşko. ''Öyleyse neden köyünüzde kalıp toprağınızı işlemediniz?'' Bu soruyu sorduktan sonra pirincini çubuklarıyla yemeye başladı. Tim çorbanın içinden bir balık parçası alarak büyük babasının tabağına koydu. Çorbayı sırf büyük babası için pişirmişti. Kendisi sadece salça içinde pişirilmiş balık yiyordu. Tim ve Tudon yemeklerini yerlerken askerlerden biri duvarda asılı duran lavtaya yaklaştı. Tellerine dokundu ve hoş bir ses çıktı. ''Ne güzel bir ses.'' dedi. İhtiyar çalgıcı ses çıkarmadan yemeğine devam ediyordu. Nihayet boş gözlerini hala ses veren çalgıcıya dikerek sert bir sesle konuştu. ''Çalmasını biliyorsan çal ama bilmiyorsan eğlenmek için oynayıp durma.'' Asker bu sözü iki ettirmedi. Hemen duvardan lavtayı alarak kapının eşiğine oturdu. Beceriksizce kimi fazla uzun, kimi fazla kısa birkaç nota çaldı. Dışarıda fırtına devam ediyordu. İhtiyar yemeğini bitirdikten sonra bir kürdan aranarak yere serilmiş çiltenin üzerine çöktü. Boş gözleri gecenin gölgelerine dikilmişti. Sadece yağmurun sesini dinliyor, askerin çaldığı müziğe kulak bile vermiyordu. Hep aynı notları tekrar eden asker, sonunda çaldığından kendine de memnun olmamıştı. ''Senin çok güzel çaldığını duyduk amca.'' dedi. ''Bize biraz çalar mısın?'' İhtiyar çalgıcı bir rüyadan uyanır gibi irkildi. Görmeyen gözlerini askerin bulunduğu tarafı çevirdi. ''Ne dedin? Bir türkü mü çalayım?'' ''Evet amca, ne olur.'' diye üsteledi Çavuşko. Tudon bir süre suskun kaldı. ''Biliyor musunuz, benim çalış tarzım pek neşeli değildir.'' dedi. ''Hadi canım, biz senin şahane çaldığını biliyoruz amca. Hem bu şirin kız da bir türkü söyler bize.'' Görüyorsunuz dışarıda hala yağmur yağıyor ve bizim de vaktimiz çok. Size yalan söylemedim. Sefalet içinde bir hayat geçirdim ben ve bu benim çalış tarzımı etkiledi. Anlıyor musunuz? Bazıları benim çalgımı çok kasvetli ve hüzünlü bulurlar. Bu itiraza rağmen Çavuşko laftayı askerin elinden alarak ihtiyar çalgıcıya uzattı. İhtiyar adamın çalgıyı düşürmesinden korkarak aceleyle ve dikkatle elinden aldı. Bir süre parmaklarını şefkatle üzerine dolaştırdıktan sonra dudakları arasından tuhaf bir ses çıkartarak ''Birkaç gün önce bazı askerler gelerek kendilerine çalgı çalmam için ricada bulundular.'' dedi. ''Sizin gibi dostça ısrar ettikleri için arzularını yerine getirdim. Sonunda evim öyle kalabalık oldu ki iğne atsan yere düşmeyecekti. Öyle sanıyorum ki nöbetçiler bile beni dinlemek için nöbet yerlerinden ayrılmışlardı. Amansızın bir subay sövüp sayarak içeri daldı. Askerleri kovarak bana küfretmeye başladı. ''Hey moruk, çalgını dinletmek için adamlarımı öbek öbek buraya çekerek ahlaklarını bozuyorsun. Şu andan itibaren yasaklıyorum bunu sana, anladın mı?'' dedi. Ben de cevap verdim. ''Bayım, onları ben çağırmıyorum. Buraya gelmeleri benim kabahatim değil. Önceleri çalmak istemedim ama onlar üsteleyip zorladılar beni çalmam için.'' Bunun üzerine subay beni tehdit etti. ''Bundan sonra çalmana izin yok. Eğer çalacak olursan parçalarım çalgını.'' dedi. Ben de ona artık askerleri için çalmayacağıma söz verdim. İhtiyar çalgıcı bu olayı anlatırken bir yandan da sanki sağlam kalması bir mucizeymiş gibi devamlı laftasını okşuyordu. Ama şimdi korkacak bir şey kalmadı amca. İki gün önce eşek cennetini boyladı o subay. Ben de duydum. Tam mağaranın önünde kurşunlamışlar, doğru mu? Doğru, mağaranın hemen önünde. Peki onun yerine geçen nasıl? O da lafta parçalamasını seviyor mu? Askerler sorudaki alayı fark etmişlerdi. ''Yok amca yok, onun yerine geçen temin hiç ilgilenmez böyle şeylerle. Bak sen, madem öyle bir türkü çalayım size.'' Telleri ayarlamak için bir vidayı gıcırdatarak çevirmeye başladı. Sonra tellerin arasına sıkıştırılmış küçük bambu mızrabı alarak torununa seslendi. ''Tim, bulaşıkları bitirdin mi?'' ''Şimdi bitiyor büyük baba. İyi, ellerini yıka da gel buraya, olur mu?'' Küçük bambu mızrabı parmaklarının arasında tutarak bekledi. Dört adam öne doğru yaklaştılar. Birkaç dakika sonra Tim mutfaktan döndü. Büyük baba onun ayak sesini duyunca yanındaki yeri gösterdi. Otur şuraya çocuğum. Bu adamlara Namhay türküsünü söyleyeceksin. Ben de sana refakat edeceğim. Kızın isteksiz olduğu yüzünden belliydi. Göğsündeki kısa saç örgülerini çekiştirerek yüzünü çevirdi. Hayır, söylemek istemiyorum. İhtiyar adam gülerek misafirlerine döndü. Görüyor musunuz? Tavuk yüzünden hala dargın. Sonra daha yumuşak bir sesle torununu ikna etmeye çalıştı. Söyle kızım. Tamam. Bu adamlar dünküler gibi değil. Bunlar da bizim gibi fakir insanlar. Tim artık itiraz edemedi. Büyük babasının omuzundaki havluyu alarak ellerini kuruladı. Küçük lambanın dalgalanan ışığında gözlerini iri iri açarak şilteye dikti. Arada sırada etrafındaki askerlere yan bir bakış fırlatıyordu. Gözlerinin ifadesi giderek yumuşadı. Yüzü çiçek bozu olduğu halde hoş yüz hatları vardı. İhtiyar çalkıcı torununun söyleyeceğinden artık emindi. Laftanın hareketli kolunu sol eline alarak sağ elindeki mızrapla tellere dokundu. İnce ve kuru parmakları gerildiler. Pirinç teller titreşerek bir dizi uzun şikayetçi ses çınladı. Notalar keskin ve sürekliydi. Tim hipnotize olmuş gibiydi. Parlak gözlerini kaldırarak yağmura ve gölgelere baktı. Küçük eli ansızın büyük babasının rengi atmış ceketini kavradı. Peşref kesildi. İhtiyar adam laftanın kolunu oynattı. Sağ eli yavaşça aşağı düştü ve son ses titreşerek havada asılı gibi kaldı. Hava sanki eriyor gibiydi. Tim okumaya başladı. Kralın fermanı sancak altına çağırdı seni. İhtiyar adam hemen laftasıyla refakat etmeye başladı. Ve ben beyhude haber bekledim. Han ırmağında kalpleri parçalayarak ağıt okuyan, yalnız kırlangıç gibi sessiz, kimsesiz. Sevgimin ateşi gitgide itiyor. Pembe yanaklarımın beklemekten solduğu gibi. Ve sevgimizin yuvası tozlanıyor, tozlanıyor. Kızın yumuşak ve berrak sesi ihtiyar adamın 60 sefalet yılı içinde kazandığı büyük ustalığıyla laftasından çıkarttığı seslerin tonuyla garip bir tezat teşkil ediyordu. Çok uzaklarda dalgalanır bayraklar, uzaklarda gümbürdüyor davullar. Kralın fermanı mıdır bu, kocamı geri çağıran? Ah uzak sınırlardaki sen, bilir misin ben ne acı çekerim? Tim giderek daha dokunaklı bir sesle okunuyordu. Sen savaşa gittin gideli bir haber bekledim, balıkların yıldızları beklediği gibi. Artık tellerden tek tek sesler çıkmıyordu. Sesler kaynaşıyor, sonsuza doğru çoğalıyorlardı. Çalgıcının iyi mi kötü mü çaldığını, seslerin hüzünlü mü yoksa neşeli mi olduğunu kimse söyleyemezdi. Bu sesler insanın içinden kavruyor, sürüklüyor ve adamları karılarını, babalarını, çocuklarını düşünmeye zorluyordu. Doğdukları yerlere, kalplerinde taşıdıkları manzaralara, atalarının uyuduğu topraklara sevgilerini canlandırıyordu. Askerler başlarını eğmişlerdi. Lavta umutsuzlukla hıçkırır, ayrılık hasretiyle ve yokluğun acısıyla ağlarken yağmur aralıksız yağıyordu. Titreşen ışık gecenin karanlığı içinde akan yağmur damlalarında gerçek değilmiş gibi parıldıyordu.